Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Sizi öncelikle karanlıklar kümesinden kızlarım Senatör Padme ve Prenses Leia ile tanıştırmak istiyorum. Çiftlik Bank'ta kampanya vardı. Binlerce insan kayıt olmuş, bu kadar insan salak olamaz diye düşündüm. Onlardan 2 adet Endülüs tavuğu satın aldım. Sonra elimde patladı. O gün bugündür birlikteyiz. Ne öyle evde kedi, köpek, balık falan beslemek? Bize tavuk gerek. Bakmayın oturduklarına, gezen tavuk bunlar. Dün gece beraber klaba gittik. Kapıdaki görevli sadece beni gördü, damsız alamam dedi. Ama kızlarımı görünce bizi buyur etti. Loca açtırdık, şampanya patlattık. Bugün biraz akşamdan kalmalar, ondan oturuyorlar. Dans edin kızlar. Niye bu kadar seviyorum kızlarımı? Ben finansçı, onlar yatırım aracı. Şöyle anlatayım. Haziran 2019'da yumurta fiyatı 24 kuruş. Bugün ortalama bir yumurtanın satış fiyatı 1 lira. Daha pahalısı da var, daha ucuzu da. Peki tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Bu soru artık geride kaldı. Yumurtadan da zam çıktı. Zira yumurta son 2 yılda %400 oranında arttı. Tamam mı? 4 katına çıktı. Eskiden 1 liraya toplam 4 yumurta alıyordunuz. Şimdi 3'ünü bırakıyoruz, 1 yumurta alıyoruz. Tekrar 2019'a dönelim. Haziran'da faize yatırsam paranı bugüne kadar sadece %32 artacak. 2019 Haziran'da dolar 5 lira 74 kuruş. Artış oranı %50. 2019 Haziran ayında gram altın 263 lira. Artış oranı %84. 2019 Haziran'da borsa endeksi 9512. Artışı %51'de. 2019 Haziran'dan bugüne açıklanan resmi enflasyon sadece %34.75'te. Neremde gülsem bilemedim şimdi. Şuncacık kızım günde 200 gram yemiyor. Doymak bilmiyor. E tavuk yemi bile ithal olunca Türkiye ciddi anlamda horoz lobisi tehdidi altında. Yumurta fiyatları arşa ulaşınca duruşlarına baksan hepsi tavus kuşu kıvamında. Kollarında bir Hermes çanta, biri Senatör Padme, biri Prenses Leia. Tek korkum onların bu kadar üstüne düşünce şımarıp 2 gün sonra yumurtlamıyorum var mı itirazı olan? Benim bedenim, benim yumurtam deyip greve gitmeleri. Ey yumurtaya can veren Allah'ım, bu ülkenin ekonomisini ancak ben anlatırım ama sen kurtarırsın.
Number One Token al, fırsatları yakala. Number One Token'la konserleri en önden izle ve ünlülerle tanış. Number One Token konserleri ve partilerinde yerini al. Number One Token'la bol bol kazan. Number One Token 12 Ağustos'ta Bitçikom'da.
Merkez Bankası'nın faiz toplantısı, bağımsızlığını yitirmiş bir kurumun ülkeyi yönetenleri memnun etme amaçlı yaptığı açıklamalardan fazlası değildi. Zira esas merak edilen kararın döviz kurlarına etkisiydi. Denildiği gibi kapıya Cuma'ya gittim yazısı asıldı, faizlere dokunulmadı. Sabah saatlerinde Güney Kore Merkez Bankası ile Türkiye Merkez Bankası arasında swap anlaşması yapıldı haberleri geldi. Dolar işte o haberle geriledi. Swap dediğimiz hikaye finansal piyasalarda yapılan değiş tokuş. Mesela Kore ile swap mı yapıldı? Kardeşim al sen şu 17,5 milyar lirayı, ver bana senin paranı. Anlaşma 3 yıllıksa bittiğinde faiziyle birlikte paralarımızı geri veririz birbirimize. İşte bu hatır swap'ı denilen nane. Peki 17,5 milyar lirayı nereden bulacağız? Var mı hazinemizde öyle bir para? Bütçe eksi de olsa bilirdik herhalde. Tabii ki yok ama matbaa bizde. Para basıp vereceğiz. Bu sayede bozulan döviz rezervi görünümünü makyajlayacağız. Anlayacağınız reel etkisi yok gibi. Geçen yıl Güney Kore ile yaptığımız ticarette 4.6 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Yani o paranın bitmesi 6 ay bile sürmeyecek. Ha, Merkez Bankası kararına dönersek aklınızdaki soruya cevap vereyim. Dolar neden geriledi? Beklenti bitti, kar realizasyonu geldi. İşin enteresan tarafı, Merkez Bankası cesur olsa, faizleri göstermelik olarak sadece yarım puanı arttırsa, faizler hızla inerdi. Merkez Bankası bağımsız mı acaba denirdi. Yatırımcı psikolojisini hiç bilmiyorlar ki, nispeten güven gelirdi. Ben size söyleyeyim, dolar da hızla gerilerdi. Zira nerede öyle bir vizyon onlarda? Nerede piyasa nabzını algılama? Peki onca danışman ne işe yarar? Bakın Orman Bakanlığı'nın neredeyse her ağaç türü için bir danışmanı var. Kaç tane? 49 kişi. Bakanı da say, etti mi 50? Halı saha giderler, 5 kişilik 10 takım çıkartırlar. Fıstık çamı kupası turnuvası düzenlerler, kıyasıya kapışırlar. Sahi bir gün bakana birisi, danışmanların isimleri nedir diye sorsa cevap alabilir mi? Peki ekonomide piyasa davranışları hiç söz konusu olmasaydı? Döviz kurları sadece matematiksel olarak hesaplansaydı? Ne olurdu? Reel efektif döviz kuru diye bir hesaplama yöntemi var. Bu yöntemle bakıyoruz. Türk lirası %40'a yakın değersiz durumda. Yani şu anda 5.25'te olurdu dolar. Üstü fiyatlamalar yatırımcı algısı. Yapılan hataların fiyatlaması. Peki hata nerede?
Bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu.
O zaman nihai hedef ne? Merkez Bankası'na laf dinletmek. Eylül-Ekim gibi faizleri indirmek. Belli ki yangın söndürme araçları sonbaharda ekonomiye bolca su dökecek. Yahu 20 ayda 4 Merkez Bankası Başkanı değişti. Merkez Bankası indirim yapmazsa bu sefer yeniden yapacak olanı başa getirecek. Sadece faiz sebep, enflasyon neticedir İdeolojisinin yanlış olduğunu kanıtlamak için 128 milyar dolar heba edildi. Merkez Bankası'nın da bu uğurda teorisinin kobayı yaptı. Ülke ekonomisi bir daha da dikiş tutmadı. Eğer teorisini geçtiğimiz 19 yılda kanıtlayabilseydi, ekonomi dalında Nobel ödülü sarayın en müstesna yerindeydi. Faizi enflasyona göre ayarlamaya çalışacaklarına, enflasyonu faize göre çıkartıyorlar. Ülkede gerçek enflasyonun %18.95 olduğuna inanan kaç saf var? Açıklayan kim? İstatistik Kurumu. Nereye bağlı? Saray. Sicili kirli. Bu arkadaşlar 2 gün önce işsizlik verilerini açıkladılar. Zaten şaibeli veriler açıklıyorlardı. Şimdi kayış tamamen koptu. Zira bu tarz kurumlar dünyanın tüm ekonomisi gelişmiş ülkelerinde bağımsız olarak faaliyetlerini yürütürler. İşte bu sayede kendilerine duyulan güveni sürdürürler. Oysa bir bakıyoruz, sarayın emir kulu bizimkiler. Bir dakika ya, bu ne? Aa, çay. Nasıl isabet ettirdi oradan? Mete gazoz yapamazdı. Adam mı? Çay sniper'ı. Bizim istatistik kurumuna son 5 yılda 4 kişi vekaleten, 1 kişi de asaleten başkan olarak atandı. Kurumun bütün müdürleri tek tek değiştirildi. Oh ne güzel. Enflasyonu hesaplayanlar görevden alınacak. Enflasyonu bu hale getirenler yerinde oturacak. Âlâ. Demek yeni getirilenler kendilerini göstermek istediyse saraya, enteresan bir işsizlik verisi çıkardılar ortaya. Tarihte görülmemiş rekor bir düşüş açıkladılar. En son buna benzer bir mucizeyi Hazreti Musa Kızıldeniz'i ikiye ayırarak göstermişti. Ciddiye alıp açıklanan işsizlik verisini yorumlamak bile ayıp. Zoruma gidiyor ama özet geçeyim bari. Ülkede çalışabilir 63 milyon 659 bin kişi söz konusu. Oysa ülkede çalışan sayısı sadece 28 milyon 586 bin kişi. Ülkede açık ara en popüler meslek işsizlik. Türkiye'de her 100 kişiden 34'ü, 3 kişiden biri çalışıyor. Ve işsizlik düşüyor. Mesela işsizsin. Senin işin var aslında ama sen çalışmak istemiyorsun diyor istatistik kurumu. İşsizden saymıyor. Seviniyorsun haliyle. Oley be! İşsizim ama çalışıyormuşum istatistik kurumuna göre. Kaç para maaş alıyorum acaba? İnşallah çok kazanıyorumdur. Aa, yoruldum be ben. İzin isteyip biraz kafayı mı dinlesem? Anlayacağınız gibi verinin özeti, rakamlar yalan söylemez ama yalancılar rakam söyler. İşsizlikte sadece bir ayda bu kadar sert bir düşüşün yaşanma ihtimali bir güreşçinin banka yönetme ihtimaliyle hemen hemen aynıdır. Oğlum bir dakika lan. Neyse, ona inanan buna da inanır. Bütün bunlar aslında yaşanan ekonomik krizin yanında bir de güven krizi olduğunun kanıtıdır. İstatistik kurumu terzi gibi. Veriyorsun ölçüyü, dikiyor istediğin elbiseyi, öpüyor ekonomiyi. Kısaca ekonomiyi yöneteceğim diye boşuna uğraşma. Sen işsizliği kaç istiyorsun? Seni kaç enflasyon kurtarır? Sana ne kadar büyüme lazım? Sen bize onu söyle, biz sana ayarlarız. Ama burada esas tehlikelisi önümüzdeki ay için verilen enflasyon siparişi. Boşuna mı? Bu enflasyon çok hızlı düşecek
dedi.
Yok herhalde yalancı çıkartacak halleri. Yer mi? Faizlerin öyle kuş kadar oynaması ekonomi için önemli değildir ama döviz kurları için önemlidir. Zira artık sorun faizde de değil. Dövizin bu kadar yüksek faiz verdiğimiz halde düşmemesinde. Son tabloya bir bakalım, içimizi karartalım. Ülke Türkiye. Para birimi Türk lirası. Ama bankalara gidip yatan mevduatların cinsine bakarsak ülkenin esas para birimi Amerikan doları. Ayıp olmasın diye kullanıyorlar Türk lirasını. Temmuz sonu itibariyle bankadaki mevduatların %56'sı döviz bazındayken %44'ü Türk lirasında. Sanırsın bankalar Amerika'da. Peki bankalar ne kadar kredi vermişler? Sektörün kredi hacmi ne? Hepsini topla yaklaşık 4 trilyon lira. Ülkece borçluyuz bankalara. Ancak bankacılık sektörünün verdiği kredilerin %36'sı yabancı para cinsinden krediler. Ne diyor hesaplarsak yaklaşık 167 milyar dolarlık döviz kredisi var. Ha işte Erdoğan geçen gün televizyonda konuştu. Faiz düşecek, enflasyon düşecek falan dedi. Dolar o gün 30 kuruş yükseldi. Bu durumda bankalara kredi yükü Türk lirası cinsinden 50 milyar lira arttı. Hem de bu ülkede döviz ile geliri olmayanların döviz kredisi almalarının yasak olduğu bir ortamda yaşandı. Ha bir ekonomi düşünün. Vatandaşlarına ve şirketlerine diyorsunuz ki geliriniz döviz cinsinden değilse döviz olarak borçlanmayın. Çok zarara uğrarsınız. Eyvallah. Size bunu yasaklıyoruz. Tamam. Ama kendisi aynı haltı yiyor. Türkiye'nin geliri dövizle mi? Hangi para biriminden topluyor vergileri? İşte bu en tehlikelisi. Ülke hazinesi kendi memleketinde borçlanırken kendi para birimi cinsinden değil yabancı para birimi cinsinden iç borçlanma yapıyor. Bunu yapmayın diye bütün aklı başında ekonomistler uyarıyor. Ancak 2018 yılından beri devlet basmadığı para cinsinden kendi vatandaşlarından borç istedi. İşte bu oran daha da artarsa ben size söyleyeyim bankadaki dövizler tehlikeye girer. Neden? Elinde dövizin yoksa içeride aldığın borcu ne yaparsın? Çok zora düşersen Türk lirasına çevirip öyle hesaba koyarsın. Çünkü yurt dışından borç aldıklarına aynısını yapamazsın. Ancak bunu yapmak ekonomi için intihar etmekten farksızdır. Yani anlayacağınız bırakalım dış borcu. Yurt içinde kendi vatandaşlarınıza bile borcunuzu ödemek için döviz lazım bize. Peki yeterli döviz rezervimiz var mı?
Bunlar sahtekar. Ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı.
Doğru söylüyor. Sahtekarsınız. Siz kimi kandırıyorsunuz? Sıfır falan değil. Merkez Bankası'nın net döviz rezervinin sıfırlanabilmesi için 41.4 milyar dolara ihtiyacı var. Gidip internet sitesine bakın. Ayna gibi yazmışlar oraya. Sahtekar mı şimdi Merkez Bankası çalışanları? Adam olun adam. Net rezervler eksi 41.4 milyar dolar. Merkez Bankası bunları nasıl yerine koyar? Ne yapacak? Piyasadan mı alacak? O zaman fiyatlar kanat takıp uçacak. Hem madem net rezervler önemli değil, net brüt aynı. Neden o zaman bilançoları şişiriyorsun? Neden gidip kullanmadığın para birimleriyle swap yapıyorsun? Yuan da olsa, riyal de olsa, won da olsa onlar da döviz sonuçta. Hatır swap'ı bunlar, hatır. Az buz da değil. Çin'den yaklaşık 6 milyar dolar karşılığında yuan. Katar'dan 15 milyar dolar karşılığında riyal. Şimdi de Güney Kore'den 2 milyar dolar karşılığında won anlaşması yapıldı. Bu saydıklarımın hepsi para birimleri. Toplam 23 milyar dolarlık ödünç rezerv alındı. 45 milyar dolar da yurt içindeki bankalarla yapılan swaplar var. Haliyle yağmur yağmasın, makyajlarımız akmasın diye dua ediliyor. Vatandaş bunları yiyebilir ama bu işin profesyonelleri yiyemiyor. Bence bu kadar uğraşılmasın, Türk lirası görevden alınsın. Devamlı değer kaybedip ne yapmak, nereye varmak istemektedir. Biz de Türk riyaliyle devam ederiz. O da olmazsa Türk yuanı deriz. Ekonomiyi kötü yönetiyor diyecek halimiz yok ya. Belli ki suç para biriminde. Türk wonu denilse işin içinden çıkmak kolay böyle suçu sağa sola atarak ama başkanlık sistemiyle beraber uzun yıllar boyunca çıkmamak üzere krize girdik. Biz bu kadar dövize bağımlıyken ve borçluyken döviz düşer mi? Düşmez ama artık daha fazla artmamalı. Çaresine başta değindiğim gibi faizler iyi ayarlanmalı. Bu işi bilen yapmalı. Bu ikinci ayarı yapacak yetkinlik var mı? Kim gelse aynı. Hay senin elinin ayarını. Anladınız mı şimdi tavukların Prenses Leia ve Senatör Padme'nin değerini? Çok zor günler bekliyor bizleri. Şu Ağustos ayı bitsin de biraz hızlanalım. Verdik artık sizlerle sırt sırta. Abone olanlara omuzumu yaslayıp devam ediyorum yola. Başım belada. Albimsinle, güç bizimle.
Podcast dinle.